Ayrım 3.
Çinliler, İtalyanlar, Almanlar. İnsanların dışarıda yemek yeme alışkanlıkları arttıkça en ucuzundan en lüksüne, en mütevazısından en gösterişlisine kadar farklı çeşitlerde lokantalar açılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde aynı standardı tutturan dev fast food zincirlerinin yanı sıra bir de özel mutfaklar gelişiyor. Çin mutfağı, Japon mutfağı, İtalyan mutfağı bunlar arasında en ünlüleri. Nereye giderseniz gidin bu mutfakları bulabilirsiniz artık. Özellikle Çinliler ve İtalyanlar bütün dünyada mideleri ele geçirmek üzere. Eskiden Amerikalıların kola ve hamburgerleriyle bütün dünyayı ele geçireceği söylenirdi ama öyle olmadı. Çinlilerle İtalyanlar bu işte daha başarılı çıktı. Bu Çin mutfağı denilen şey, aşçının eline geçirdiği her türlü nebat ve hayvanı mümkün olan en küçük parçalara hatta moleküllere bölüp sonra birbirine karıştırarak pişirmesinden oluşuyor. Bu nedenle bir Çin lokantasında asla ne yediğinizi tam olarak anlayamazsınız. Hep içinizde acaba ne yiyorum kaygısını taşıyarak o küçük parçaları karıştırır durursunuz. Çinliler dünya milletlerine her şeyi böyle küçük küçük dilimleyerek yenilmesi zor eserler yaratmakla kalmamış, bir de eziyet olsun diye tatları da birbirine karıştırmışlar. Ekşi, tatlı, acı gibi tatları birbirinden ayırmak, bu yemeklerin içindekileri birbirinden ayırmak kadar imkansız. Bunlar bir de yemeklerine isim vermek yerine numara verirler biliyorsunuz. Mesela gidersiniz lokantaya, menü gelir, bir sürü anlaşılmaz yemek, garsona sipariş verirsiniz, bana bir tane 8, bir tane 11, bir tane 23 getir, yemekten sonra da bir 36 alırız. Mübarek yemek yemiyor, rulet oynuyorsunuz. Ben bir zamanlar Çinlilerin bu lokantalarla bütün dünyayı yavaş yavaş istila edeceğinden kuşkulanıyordum. Çinlilerin bu eziyeti bitmeden bir de Japonlar çıktı. Bunların da suşisi meşhur. Bir takım küçük çiğ balıkları garip bir sosa bulayarak yediğiniz bir yemek bu. İstanbul'da da şimdi moda oldu. Neden bizim güzelim tava, buğulama, ızgara balıklar dururken araziye tatbikata çıkmış komandolar gibi çiğ balık yiyoruz belli değil. Ama modaya arkadaşlar ısrar ediyor, gidiyoruz, senin hatırına çiğ balık yerim olayı. Milletçe iki satır yabancı dil öğrenmekte hep zorlanırız ama iş yemeğe gelince Japoncayı sökmemiz kolay olmuş. Bakıyorum masaya oturan hemen her garsona Tokyo uçağından biraz önce inmiş havasında bana şu nigiriden, şu makiden, bir de suzuki'den diye çatır çatır sipariş veriyor. Bir Japon bizim kebapçıya girince Türkçe olarak bana biraz zeytinyağlı dolma getirin, biraz fava, bir de fıstıklı kebap diyebiliyor mu? Neyse ki Japonlar aynı zamanda bizim damak zevkimize uygun et, tavuk yemekleri de yapıyorlar da onlarla idare ediyoruz. Bir keresinde Almanya'da bir Japon lokantasına gitmiştim. Tabii ben içeri girdikten sonra fark ettim olayı. Artık çıkmaya utandım. Halimden anladılar, ne yemek istediğimi sordular. Pilavla et getirin, yeter dedim. Gerçekten de bizim pilav üstü dönere benzer bir şey getirdiler. İtalyan mutfağı ise bambaşka bir olay. Bu İtalyanları gerçekten tebrik etmek lazım. Adamlar makarnayı farklı biçimlerde kesip, biçerek ve üstüne akıllarına gelen her türlü sosu boca ederek dünyaya yediriyorlar. Dünya yüzünde hamurdan zengin olan tek ulus bunlardır. Bizim annelerimiz evde akşam yemeğine bir tabak makarna koysa babamız herhalde doğrudan onu boşar, mahkemede bu olayı delil sayardı. Şimdi millet gidip bir tabak makarnaya dünyanın parasını veriyor. Ama makarnanın adı başka. Sipariş verirken göz dolduruyor. Bana bir tagliatelle veya ben de bir fettuccine alfredo alayım diyorsunuz. Tabii gelen kısa veya uzun, ince veya kalın kesilmiş makarna ama isim müthiş. Venedik'te bir lokantada oturuyoruz. Arkadaşlardan biri menüden oldukça gösterişli ismi olan bir yemek söyledi. Biraz sonra önüne bildiğimiz dilimlenmiş domates geldi. Domateste bir fark yok ama isim güzel. Bu İtalyan restoranlarında suda pişmiş bir tabak makarnaya neden bir servet ödediğinizi sorgulamayın diye de işin törensel bir tarafı var. Bir garson elinde karabiber değirmeniyle dolaşıyor. Maşallah biber değirmeni dediysem Galata Kulesi gibi bir şey. Bununla gelip herkesin tabağına birer tutam biber döküyor. Masaya koysalar da kendiniz istediğiniz kadar alsanız, Yok efendim, karabiber her nedense altın değerinde. Rica minnet dökülüyor. Sanki ab-ı hayat gibi bir garsonun elinde de bir şişe zeytinyağı. Her şeye bundan biraz damlatıyor. Bir başka garson da bir tabak peynirle gelip herkesin makarnasına birer kaşık serpiyor. Peynir de değerli. Tabii bütün bunlar makarnanın değerini de arttırıyor. Bana her zaman öyle gelmiştir ki bu lüks İtalyan mutfaklarındaki İtalyan aşçılar, içeridekiler ciddi ciddi bu birbirinden şekil olarak farklı makarnayı afiyetle yerken kahkahalarla gülmektedirler. Çinliler her şeyi küçük küçük doğrar dedim ama Alman mutfağını unuttum. Almanlar da Çinlilerin aksine hiçbir şeyi kesmeyi sevmezler. Onlar da hayvan neredeyse olduğu gibi gelir. Yani ne yediğinizi görürsünüz. Fırında iyice kızarmış kuzu karşınızda bön bön size bakmaktadır. Yani ne olduğunu anlamamak imkansızdır. Adamların mutfağında bir bütünlük var. Bunlar yetmezmiş gibi, şimdi bir de Hintliler çıktı. Bunlar da gösterişli lokantalar açıyor. Sarıklı, fesli, şalvarlı bir takım adamlar içeride geziniyor. Bunların da bütün düşmanlığı tavuklara. Ne kadar tavuk buldularsa kesmişler. Bunların yemeklerinin isimleri de anlaşılmaz. Zaten bazı lüks yerlerde bu isimleri de Hintçe yazıyorlar ki hiç anlaşılmasın. Ama bütün bu törenin sonunda yediğiniz aslında tavuklu pilavın köri soslusu. Tabii benim gibi yemek zevki olmayan birinin dünya kültürlerinin bir parçası olan mutfaklara böyle yaklaşması gurmeleri kızdıracak ama elimde değil. En son moda bir takım mutfaklarda bizim büyük baklava tepsisi kadar tabakların ortasına reşat altını kadar bir bonfile, yanında da manzara resmi gibi düzenlenmiş asla yenilmeyen bir takım garip sebzeler gelince insanın siniri bozuluyor. Aşçıların da sanatçı olma hakkı var tabii ama bu haklarını mutfak dışında kalan saatlerde kullansalar olmaz mı? Somon balığı kimi kurtarır? Son yılların en büyük modası malum sağlıklı yaşam ve anti-aging. Gerçi bir yandan toplumun yarısından fazlasının açlık sınırında yaşadığı yazılıyor ama öte yandan aynı gazetelerde sürekli brokoli ile havucun nasıl pişirilmesine daha sağlıklı olduğu, hangi tuhaf hapların 70 yaşında bile seks gücünü arttırdığı anlatılıyor. Günlük reçeteler, diyetler yazılıyor. Hatta artık diyetisyenlerin özel köşeleri, sayfaları var gazetelerimizde. Benim bunca zamandır anladığım şu: sağlıklı beslenmenin ana unsuru, ne kadar lezzetli şey varsa zararlı, ne kadar tatsız şey varsa yararlı olduğu. Sağlıklı yaşamak için bir hayat boyu yapmanız gerekenleri alt alta yazın, bunu saate, güne, aya, yıla vurun. Zaten uzun yaşadım dediğiniz kısmın bu amaçla yapacağınız çeşitli sıkıcı faaliyetle geçeceğini göreceksiniz. Kolay değil çünkü. Günde bir saat en az yürüyüş. Haftada 3-4 gün spor, 8-10 saat uyku, Japon disiplini isteyen bir yeme sistemi. Artık bir zamanların hızlı yaşa, cesedin yakışıklı olsun muhabbeti bitti. Şimdi yavaş yaşa, mumya ol şeklinde yeni bir felsefe var. Eskiden diyet dediğiniz zaman yalnızca aşırı kilolu insanları ilgilendiren bir konu anlaşılırdı ama devir değişti. Artık en sağlıklı görünen insanlar bile eskisi gibi canının çektiğini yiyemiyor. Yese de huzur içinde sindiremiyor. Eskiden yemek yemeyen çocuklar hasta diye doktor doktor gezdirilirdi. Ben kendimden biliyorum, biraz cılız bir çocuktum. Bütün aile zavallı çocuk, bakımsız Tarzan gibi dolaşıyor, ne yapsak diye seferber olmuştu. Teyzemden anneanneme, ailede kim varsa, hatta konu komşu, su böreğinden bir mum hamur tatlılarına ne buldularsa yıllarca ağzıma tıkıştırdılar. Anneciğim beni doktorlara taşıdı yıllar yılı. Doğrusu o zamanlar şöyle semiz olmayan çocuklar sağlıksız sayılırdı. Şimdi durum tam tersi. Çocuk iki köfte fazla yiyecek olsa bir dayak yemediği kalıyor. Eskiden milletin yüzüne bakmadığı ne kadar yeşillik varsa yemek diye önünüze getiriyorlar. Özellikle hanımların o tatsız yaprakları dünyanın en lezzetli şeyi gibi bir yemeleri var ki görülmeye değer. Kırmızı et yemek neredeyse yamyamlıkla eş anlamlı. Eğer ille de bir hayvan yiyecek kadar ilkelseniz de balık, tavuk gibi küçük hayvanları yemeniz öneriliyor. Resmen sağlıklı beslenme terörü var. Bu anti-aging, sağlıklı beslenme derin bir konu. Öyle üstüne 2 dakikada ahkam kesmek zor. Fakat şu kadarını söyleyebilirim ki her türlü sağlıksız koşulda sürekli sigara içerek, yürümeyi bile unutarak gergin bir ruh haliyle yaşayan bir toplumu haftada iki kere yenen somon balığı kurtarmaz. Bu kesin. Zavallı balık bize ne yapsın? Hem öyle somon deyip geçmeyin. Onun da nereden geldiği önemli. Bazı yerlerde fazla civa olduğu için o balığı yiyorsanız tehlikedesiniz. İşin yoksa otur Discovery kanalın başına. Hangi balık nereden geçiyor takip et bakalım. Hem anlamakta zorluk çektiğim şeyler var. Örneğin ne kadar zor bulunan, kimsenin yemediği, toplamadığı ot varsa en kıymetli olanlar onlar genellikle. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Her türlü balık var ama somon balığı yok. Bu kadar palamut, kalkan, hamsi, istavrit, lüfer, karagöz, sinarit bir işe yaramıyor. İlle de bize çıkmayan somon işe yarıyor. Bu kadar da kısmetsiz olur mu bir millet? Anlamıyorum. Kimine göre her sabah bir kaşık bal çok yararlı, kimine göre boşuna şekerden başka bir şey değil. Kimi enginara tapıyor, kimi domates yemekten esilik oluyor. Sağlıklı yemenin usulleri de karışık. Günde bilmem kaç tane ceviz, birkaç tane meyve, şu kadar sebze, şu kadar öğün yenecek. Bunlar birbiriyle karışmayacak. Ara öğünler kaçırılmayacak. Vitaminlere, minerallere dikkat edilecek. Bunlara uymaya kalksanız gerçekten de günün büyük bölümünü yemek ve yemek üzerine çalışmakla geçirmeniz lazım. Hatta bu kadar ayrıntılı ve acayip sebze meyveyi bir araya getirmek için bir yardımcı tutmanız bile gerekebilir. Eskiden memleketimizde keçinin koyunun yediği, pek rağbet görmeyen ne kadar ot varsa lüks lokantaların menüsünde. Zamanla brokoli yemekten yeşil kıvırcık saçlı bir kuşak yetişebilir. Bu işlere kendisini iyice kaptıranlar yalnızca sebze meyve yemekle yetinmiyor. Sebzenin meyvenin geçmişini, genetik yapısını da araştırıyor. Öyle ya diyelim hıyar aldınız, bunun seceresini biliyor musunuz? Ailesini tanıyor musunuz? Aşıları tamam mı? Bilmiyoruz. Hıyar gibi yiyoruz. İşte bilenler bunlarla da ilgileniyor. Bunlar da yetmiyor. Spor yapmak lazım. Bir ara koşmak her şeye iyi geliyor dediler. Millet başladı Forrest Gump gibi koşmaya. Oraya buraya deli danalar gibi koşturuyoruz. Nereye gidiyoruz diye soran yok. Sonra bu koşunun kalp krizini artırdığı söylentisi çıktı. En iyisi koşmayın, hızlı yürüyün dendi. Bir jogging deliliği başladı. Millet yürüme yarışına girmiş postacılar gibi garip bir yürüyüş tutturdu. Sonra bu da olmadı. Bu sefer ağır tempoda yürüyün, kendinizi zorlamayın demeye başladılar. Yürümenin amacı bir yerden bir yere gitmektir ama artık amaç ortadan kalktı. Çevirip sorsan kimse nereye yürüdüğünü bilmiyor. Yürüyor o kadar. Yürümenin amacı bir yere gitmek değil, spor yapmak. Millet evine olimpiyatlara hazırlanıyormuş gibi garip garip aletler aldı. Üstüne çıkıyorsunuz, bir yandan yürüyorsunuz, bir yandan kollarınız çalışıyor, bir yandan beliniz. Ben bunları alıp da sonradan çalışan görmedim. Evde olmuyor diyen salona gidiyor. Ben de bir kere gittim. Bisikletler var, karşısına da ayna koymuşlar. Bir saat kendi suratıma baka baka pedal çevirdim. İnanılmaz bir efor sarf ettiğim halde yerimde sayıyorum. Acayip moralim bozuldu. Bu kadar çabalıyorsun, bir arpa boyu yol alamıyorsun. İnsanın hayattaki başarısızlığını simgeleyen bir durum. Resmen modern sipofsis olayı. Sağlıklı beslenme konusunda yıllar önce 70'li yaşlarındaki bir milli boksörümüzün söylediklerini hiç unutmuyorum. Acıktın mı yiyeceksin, yoruldun mu duracaksın. İki kere iki kaç eder? Dişçide sıramın gelmesini bekliyorum. Dişçi genel olarak herkesi strese sokan bir insan tipi. Elindeki aletler gerçekten de ürkütücü. Ağzınızı ardına kadar açıp çaresiz bir şekilde bekliyorsunuz. Ağzınızın içinde bir matkap çalışıyor. İğneler yapılıyor, damağınız, diliniz uyuşmuş durumda. Dişçi sanki bunu bilmezmiş gibi sürekli sorular soruyor. Ağrıyor mu? Çok mu ağrıyor? Sinire mi geldi? Burası nasıl? Gibi sorulara ağzınızın içinde bir takım aletler, adamın eli tükürük çekme borusu ve matkap varken ve uyuşmuş haldeyken cevap vermeniz bekleniyor. Bütün bunları daha içeri girmeden bekleme salonunda düşünmek bile insanı yeterince bunaltıyor. Neyse ki son birkaç yılın gazetelerini, dergilerini koyuyorlar da insan sıkılmıyor. Yoksa öteki bekleyenlerle karşılıklı birbirine bakıp iç geçirmek veya manasız sorular sormak insanı yorar. Bir keresinde böyle laf olsun, sessizlik dağılsın diye yanımda oturan hanıma, "Sizin de 20 yaş dişiniz mi çekilecek?" diye sormuştum. Kadıncağız başını okuduğu dergiden kaldırıp bana çevirince fark ettim ki çoktan 50'sini geçmiş. Artık durumu toparlamam mümkün olmadı, sustum. O günden sonra bekleme odalarında insanlarla olur olmaz konuşmalara girmiyorum. Gazeteleri karıştırırken bir takım istatistikler dikkatimi çekti. Bu istatistik olayı her zaman insanın aklını karıştırır. İstatistik demesi yazması bile zor, mübarek diksiyon temrini gibi. Baktım önce bir gazetede Türkiye'nin dörtte biri depresyonda manşeti atılmış. Ben daha çok sanıyordum, araştırmanın nasıl yapıldığı yazılmamış ama istatistik olduğuna göre doğrudur. Fakat bu dörtte bir hangi dörtte bir? Ne zaman böyle bir istatistik okusam bütün gün gördüğüm insanlara kuşkuyla bakarım. Örneğin bekleme salonunda sekreteri de sayarsak 5 kişiyiz. 5 kişinin dörtte biri nasıl hesaplanır? Birazdan dişime yapılacakları düşünüp kolesterolümü arttıran bir stres altındayken bununla uğraşacak değilim. Onun için sekreteri dışarıda tutuyorum. Geri kalan dördümüzden biri kesinlikle depresif. Ama kim? Sürekli olarak önüne bakıp dizini sallayan oğlan ilk şüpheli. Ama cinayet romanlarında böyle ilk dikkati çeken genellikle katil çıkmaz biliyorsunuz. Onun için dikkatimi ötekilerin üzerinde toplamaya çalışıyorum. Şişmanca, orta yaşlı bey hiç depresyondaymış gibi görünmüyor. Büyük bir keyifle dergideki dedikoduları en küçük ayrıntısına kadar okuyor. Mayolu kızların resimlerine dergiyi çevirerek bakıyor. Yan yana oturan anne kız arasında bir seçim yapmaya çalışıyorum. Bunların ikisi de bunalımda gibi görünüyor. Tabii birazdan dişçi koltuğunda başlarına gelecekleri düşünerek bunalmış da olabilirler. 18 yaş üstü kentli vatandaşın dörtte ikisi cep telefonu kullanıyormuş. Bizim bekleme salonunda herkesin cep telefonu var. 5'te 5. Belki bir bölümü kaçak cep telefonu kullanıyor ya da sokakta karşılaşacağımız ilk iki dörtlünün hiçbirinin cep telefonu yok. Sonra baktım, vatandaşın dörtte biri de araba sahibiymiş. Acaba hem depresyonda olup hem arabası olanlar aynı insanlar mı? Eğer böyleyse trafiğin durumunu açıklamak mümkün oluyor. Matematiğim ilkokul 1. sınıftan beri kötü. Tren problemlerini ezberleyerek çözerdim. Trenin hızını veya karşıdan gelenin kalkış saatini değiştirince aynı bunalıma yeniden girerdim. İki trenin ne zaman çarpışacağını hiçbir zaman bilemedim. Maalesef bütün hayatım boyunca da bunun acı sonuçlarına katlanmak zorunda kaldım. İnsan hangi iki trenin ne zaman çarpışacağını bilemeyince hayatı çarpışan trenlerle doluyor. Kendisini duruma göre önceden ayarlayamıyor. Ancak lise 2'de fonksiyonlarda zihnim açıldı. Fonksiyonlarda çok iyiydim. Belki de o yıl matematikçiyi sevmiştim. Hatırlamıyorum ama bu da bir işe yaramadı. Çünkü insan kerat cetvelini akıldan hesaplayamayınca fonksiyonlarda iyi olmasının bir anlamı olmuyor. Kendi kendime bütün okul yılları boyunca şu okuldan bir kurtulayım, bir daha 2 kere 2 kaç diye sorana bile cevap vermem diye yemin etmiştim. Sahiden de vermem. Gerçi soran da olmadı. Kaldırım mühendisliği. Çocukken bir baltaya sap olamayanlar için kaldırım mühendisi oldu derlerdi. Demek ki o sıralarda belediyeler bu kadar çalışmıyor, kaldırım sökme, döşeme, süsleme faaliyetleri önemsenmiyormuş. Halbuki son yıllarda belediyelerimizin kaldırımlara verdiği önem gerçekten göz doldurucu boyutlara ulaştı. Her belediye kaldırımları yeniden yapılandırma işine giriyor. Önce eski kaldırımlar sökülüyor, yenisi yapılmaya başlanıyor, kimi de baklava deseni, kimi de geleneksel motifler kullanılıyor. Aslında bizde kaldırım yayalardan çok araçların kullanımında olduğu için kaldırımları yüksek yapma modası vardı. Araba çıkmasın, park etmesin diye kaldırım o kadar yüksek yapılmaya başlandı ki artık yayalar da çıkamıyor. Hele özürlü veya yaşlıysa çıktığı yerde kalıyor, inemiyor. Öyle kaldırımlar var ki çocuklar üzerine oturup bacaklarını sallayarak çekirdek çıtlıyor, gelen geçene bakıyor. Kaldırım mı, duvar mı belli değil. Fakat bir süre sonra yol yapım işleri de devam ettiğinden bu kez asfalt yükseliyor ve kaldırımın boyu kısalıyor. Bunun üzerine yeniden park yeri haline geliyor. Bu nedenle yeni bir iş kolu yaratıldı. kaldırım babaları. Önce kimse park etmesin diye devasa çiçeklikler konuluyordu. Betondan acayip şeyler, kimi altıgen, kimi yuvarlak, değişik geometrik biçimlerde yapılıyor. Çiçeklik dediysen bunların içinde çiçek pek bulunmuyor. Genellikle birkaç ay sonra çöplük haline geliyor. Bunlar o kadar yer tutuyor ki yayalar rahat yürüsün diye yapılan kaldırımda yürümek imkansız hale geliyor. Bu kez buna çare olarak vapurları bağlamak için kullanılan iskele babalarına benzer beton korkuluklar dikildi kaldırımlara. Önce mantar biçiminde yapılan bu babalar, daha sonra koni şeklinde, piramit şeklinde, kahverengi granitten, betondan yapılmaya başlandı. Bazılarına zincirler takılarak süslendi. Bazı yollarda, örneğin Boğaz'da, araçlar kaldırımı da geçip denize uçmasın diye değişik formüller deneniyor. Kaldırım boyunca beton korkuluklara bağlanmış çelik halatlar yolla kaldırımı birbirinden ayırıyor. Her ne kadar görüntü olarak pek hoş olmasa da en azından canımız kurtuluyor diye seviniyoruz. Arabaların kaldırımlara park etmesini önlemek için bu kadar çok çalışan bir millet zor bulunur. Belki de öyle bir sistem yapmalı ki birisi arabasıyla kaldırıma çıkacak olursa kendiliğinden bir kapak açılıp araba aşağı yuvarlanmalı. Ama biz arabalarımızı çok sevdiğimiz ve yatağa bile arabayla girmek istediğimiz için bu önlemlerin hepsi boş. Çünkü evin önündeki kaldırıma bu tür engeller konduğunu gören, yahu benim park yerime yine garip bir şeyler dikmişler diye söylenip bu sefer yola park edip gidiyor. Böylece kaldırımda yayaların yürümesini sağlayalım derken trafiğin yürümesini engelliyoruz. Denize girmenin sağlığa zararlı olduğunu anlatamayıp önüne betondan duvar örmek gibi garip bir durum. Kaldırımlar böyle uğraşa didine sürekli yeniden yapılıyor ama sonuçta birçok yerde hala ilk yağmurda kaldırım taşları yerinden oynuyor. Yılda birkaç kez yenilenmesi gerekiyor. Aralarına su dolmuş bu kaldırımlarda yürürken yarattığımız manzara görülmeye değer. Bir kareden ötekine sıçrayan insanların birbirine çarpması, sular fışkırtması, üzerine gelen sulardan kaçayım derken başka bir taşı yerinden oynatması gerçekten de garip bir yayalar sirki görüntüsü oluşturuyor. Şunu filme çekip Cannes Film Festivali özel bölümüne katılsam mı diye düşündüm. Ne diye gidip yurt dışından biri bizi gözetliyor türünden yarışmalar getiriyorlar anlamam. İstanbul sokaklarında yürüyerek dolaşan yarışmacıların yaşadıklarını çekseniz dünyaya satarsınız. Bu kaldırımlarda hoplaya sıçraya yürümeye çalışanlara bir görevli "Hop bey amca, fazla sağa gitme, ikinci kırmızıya hafifçe bas ve hemen beşinciye geç" gibi komutlar verebilir. Vatandaşa soracak olursanız bunların hepsi belediyelerin kendi adamlarına iş imkanı yaratmasından başka bir şey değil. Belediyelere soracak olursanız altyapı yenilemek için yaptıkları büyük fedakarlıklar. Geçenlerde Taksim civarında bir yere gidiyorum. Araçların yoğun biçimde aktığı bir caddede karşıya yürümek zorundayım. Trafik çok olunca yolu genişletmek için kaldırımı da daraltmışlar. Neyse ki sağ olsunlar yayaları unutmamışlar. Kaldırımın bir bölümü hala duruyor. Bir bölümü dediysem üşenmedim, ölçtüm. Yaklaşık 30 santim genişliğinde. Yani iki ayağınız üzerinde durmak bile bir yetenek istiyor. Karşıdan biri gelince öteki kaldırımdan aşağı iniyor, o sırada yanından geçen arabalara çarpmamak için birkaç saniye ötekine yol verip yeniden kaldırıma sıçrıyor. Yakında belki de kaldırımları tümden kaldırırlar, yolun kenarına asılmış halatları asılarak geçeriz.